Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, sıcak takipteyiz. Cengiz Aktar'la birlikte. Cengiz hoş geldin.
İyi akşamlar.
Şimdi Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde tabii hızlanan bazı şeyler var, süreçler var. Bunları değerlendirelim kısaca çünkü devamı gelecek bunların. Doğrudan doğruya Türkiye ile Yunanistan arasında işte beklenen istikşafi yani arama görüşmelerinin başlaması 25 Ocağı ayarlanmıştı, oldu. 2,5-3 saatlik bir görüşme gerçekleşti taraflar, heyetler arasında. Buraya Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın da beklenmedik bir şekilde katıldı. Ve hemen arkasından Almanya üzerinden bir açıklama yapıldı. Belli ki üyelerden bazılarının işte telkini, baskısı nasıl adlandırılması gerekiyorsa olmuş. Ve en azından şimdilik kaydıyla dediler, bu yaptırım kararını askıya aldık. Aslında o şimdilik biraz daha zayıf görünen bir kısmı ama böyle bir gelişme var. Nasıl değerlendireceğiz bunu?
Şunun altını defalarca çizmek lazım. Artık Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin kendi meseleleri, yarattığı sorunlarla ilgili tavrı sadece ve sadece dışarıda, yani ülke dışında yaptıklarıyla alakalı hale geldi.
Dış politikayla yani.
Sadece. Yani zaten bu...
Neye dayandırıyorsun?
Yaptırım, onun tarihçesine gireceğim. Yani bütün bu yaptırım takvimine baktığımızda, yani geçen yıldan itibaren konuşulmaya başlanmıştı, hatırlıyorsun. Ekim ayından itibaren, Aralık'ta tekrar gündeme geldi. Ve sadece Türkiye'nin Kıbrıs'ın karasularında ve Yunanistan'ın karasularında ve Yunanistan'ın hava sahasında yaptıklarıyla alakalı girişimler, işte yani o savaş hali neredeyse, yani eli kulağında bir arada çıkıyordu, hatırlıyorsun. Sadece bununla ilgiliydi zaten bu yaptırımlar. Ve bu atılan adım işte neyse, yani taktik bir geri çekilme sayesinde, işte Barbaros'un, Oruç Reis'in geri çekilmesi, masaya oturulmaya razı olunması, bunun sonucunda yaptırımlar da akim kaldı. Yani kadük oldular bir şekilde. Bu şu anlama geliyor. Artık Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin insan hakları karnesi, hukuk devletinin içinde bulunduğu korkunç durumla hiçbir ilişkisi kalmadı. Yani bu şu yaşanan, yani dün akşam yaşananlar aslında milattır. Yani
akşam derken?
Yani işte bir
açıklamalar.
Genel İşler Konseyi vardı. Yani Avrupa Birliği ülkeleri 27 Dışişleri Bakanı toplandı ve oradan çok olumlu Türkiye için bir karar çıktı. Ardından da yani yerinde duramayan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, canım artık bu yaptırımlardan da bahsetmenin bir anlamı kalmadı dedi ve kendi başına bir konuşuyor tabii, ama yani genel havayı da yansıtıyor. Yani şunu söylemek istiyorum, artık ta 2016 mülteci anlaşmasından bu yana yavaş yavaş belirmeye başlayan eğilim bu, ki bunu ilk defa zamanın Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maizière dile getirmişti. Ve bu mülteci anlaşması tartışmaları sürüyordu o ara. Önce Jean-Claude Juncker, yani komisyon başkanı, 2015'in Aralık ayında parlamentoda yaptığı bir konuşmada, ardından Şubat ayında yanılmıyorsam 2016'nın Thomas de Maizière, Türkiye'nin insan hakları meseleleri sorunlarıyla ilgili bizim diyeceğimiz hiçbir laf yoktur demeye getiren ifadelerde bulundular. Bunları açık açık söylediler. Hatta Thomas de Maizière'in benim altını çizdiğim, çok önem verdiğim bir ifadesi vardır. Biz Türkiye'deki insan hakları konusunda hakem makem değiliz deyip çıkmıştı işin içinde. Dolayısıyla şimdi bu süreç devam etti. 2018'in hemen Cumhurbaşkanlığı seçiminin akabinde, yani 24 Haziran'dan 2 gün sonra 26 Haziran 2018'de
26 Haziran'da. Evet.
26 Haziran 2018'de 24'ten 2 gün sonra Avrupa Birliği Konseyi Türkiye ile ilgili çok önemli bir karar aldı. Şimdi bunu dile
aslında
getiriyor.
2005'te başlayan müzakerelerin yani açtığı süreç içerisinde alınan en önemli kararlardan bir tanesi.
En önemli karar, bence en önemli karar. Çünkü durdurdu, müzakereleri durdurdu ve Gümrük Birliği'nin tadilatını durdurdu. Yani ve o çok açıktır o karar. 26 Haziran 2018, 30. ve 35. paragraflar Türkiye ile ilgilidir ve bu 35. paragrafta Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden artık tamamen uzaklaştığını ve dolayısıyla müzakerelerin söz konusu olmadığını ve Gümrük Birliği tadilatının da aynı şekilde gündemde olmadığını söyleyen bir karar. Bunu geri çevirmek şu an itibariyle söz konusu değil, ama konumuz o değil. Şimdi bu, yani epeydir var olan bir sürecin aslında son aşamasıydı. Yani zaten senelerdir Türkiye ne Kopenhag kriterleriyle bir alakası kalmıştı, ne müzakereler sürüyordu. Ama geçen dönem yönetimde olan komisyon ve tabii üye ülkeler artık bu Türkiye'ye bir mesaj verme zamanı geldiğini söylemişlerdi. Ama o karara dahi baktığımızda, o kararda hem Türkiye'nin o zamanlar, daha ta o zamanlar başlamış olan bu Ege ve Doğu Akdeniz'deki agresif ve yani gambot diplomasi dediğimiz, yani
cumbot diplomasi.
Evet, öyle deniyor değil mi? O başlamıştı. Hem ondan söz ediyordu, hem de Türkiye'de insan hakları meselelerinden bahsediyordu bu karar. Şimdi onun üzerinden geçen 2,5 yıldan sonra artık Türkiye ile ilgili Avrupa Birliği'nin aldığı veya alamadığı kararların 2018 kararına götüren Kopenhag siyasi kriterindeki zaafların hiçbir ağırlığı kalmadı. Bir tek geriye Kıbrıs ve Yunanistan'la ilgili sorunlar kaldı ve dolayısıyla Türkiye artık Avrupa Birliği açısından tamamen bir üçüncü ülke konumuna geldi. Ve bu artık teyit edildi ve bitti. O defter kapandı.
Aslında yani, de facto, yani fiili bir durum söz konusu. Kağıt üzerine dökülmemiş ama fiilen
böyle. Kağıt üzerine şöyle döküldü, dolaylı olarak döküldü ve bu Almanların başını çektiği bir girişim bu tabii. Bulgarlar, İtalyanlar, İspanyollar, Maltalılar, Macarlar ve Lehler destekliyor. Toplam 7 ülke, ben buna Axis diyorum, aynı İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi mihver devletleri bunlar. Türk Erdoğan taraftarı. Şimdi bunların hiçbir şekilde Türkiye, yani Türkiye'nin üyelik müzakereleriyle falan zaten alakaları yok. Ama Türkiye'deki insan hakları ihlalleri ve Türkiye'de hukukun yerli bir edilmesi, insanların işkence görmesi ve bildiğimiz bütün bu sorunlarla hiçbir alakaları yok artık ve o defteri tamamen kapatmış durumda.
Alakaları yok derken kaygıları, endişeleri yok. Bu konu onların.
Hayır, ama şöyle de aynı zamanda bu Almanların bu Ekim ayı zirvesinde herkes hatırlayacak. Şimdi Türkiye'ye ilk defa yaptırımlar konuşulduğu sırada aynı zamanda Belarus'a da, yani Beyaz Rusya'ya da yaptırımlar konuşuluyordu. Çünkü Lukashenko seçimlerde hile yapmıştı. Şimdi bu iki ülkenin yani gayri demokratiklik açısından benzerlikleri aşikar. Yani Belarus'la Türkiye'nin. Orada Merkel açık açık yaptırımların Belarus için fevkalade önemli olduğunu, Belarus'ta demokrasi için savaşanların önemli olduğunu söylerken, Türkiye'ye getirilmesi gereken yaptırımlara da karşı çıkıyordu. Bu kadar açık ve nettir yani. Yani bu şunu demeye getiriyor. Belarus bizimdir, Avrupa'dır. Biz Belarusluların sorunlarıyla ilgiliyiz, siyasi sorunlarıyla, ama Türkiye'lilerin siyasi sorunlarıyla maalesef ilgili değiliz canım demeye getirdi.
Türkiye'nin siyasi sorunları Türkiye'lilerindir demek istiyor.
Ya okay, bizim hiçbir katkımız olamaz. Biz Türkiye'ye işte silah satarız, yok işte araba satarız, başka ilişkilerimiz vardır. Mülteci anlaşması yaparız. Efendim, NATO'da kalması için didiniriz. Ama Türkiye'deki ya siyasi sorunlarla bizim bir işimiz olmaz.
Siyasi, hukuksal bu tür sorunlar. Ama şu da söylenebilir mi acaba? Yani bir tarafıyla böyle, hakikaten biz Türkiye'nin sorunlarını Türkiye'lilere bırakıyoruz, bizi ilgilendirmiyor derken, bu son anlattığın gelişmeler, değerlendirdiğin gelişmeler bize şunu da söylemiyor mu? Aslında Avrupa Birliği'nin Türkiye politikasını Erdoğan yönetiyor ve başarılı bir şekilde yönetiyor.
Doğru, çok doğru. Tabii ki öyle. Tabii,
yani
öyle.
Şu ana kadar ki şeyler, yani en son alınan mesela askıya alma kararı, yaptırımları sarayın kulağına melodi gibi geldi herhalde yani. Şiir gibi bir şey duymuş oldum.
O yüzden Thomas de Maizière'den bahsettim. 2016 ve ondan önce de Aralık ayında 2015 Jean-Claude Juncker, eski komisyon başkanı. O zamandan daha Avrupalılar artık Türkiye'nin üyeliğinin Avrupa'nın gündeminden ve aynı şekilde Türkiye'nin üyeliğinin Türkiye'nin de gündeminden düştüğünü görüp şampanyaları açmışlar ve artık ona göre davranmaya başlamışlardı. Yani Erdoğan sevgilerinin, öyle diyelim, esbab-ı mucibesi Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün yaptıklarıyla, icraatıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini, üyelik sürecini tamamen gömmesidir. O andan itibaren Avrupalılar için Recep Tayyip Erdoğan bir artı değerdir, bir asettir. Yani iş de yapılabilir, her türlü iş yapılabilir. Yeter ki Türkiye'nin üyeliği konusunda ısrarcı olmasın.
Peki,
o anlamda doğru söyledin yani.
Peki bu böyle ise ayrı bir parçası daha var bu işin. Yani vize muafiyeti, gümrük birliğinin tadilatı. Bunlar ne olacak?
Yok,
çünkü
yok.
Bu sık sık
hakkında karar var. Yani,
başta TÜSİAD olmak üzere dile getirilen bir şey. Bunlar
yok,
oldu
devamlı,
olacak, an meselesi filan gibi.
Yok, yok. Yani zaten karar var işte. 26 Haziran 2018 kararı gümrük birliğini de, onun tadilatını da askıyor zaten. Yani gümrük birliğinin ahı gitti, vahı kaldı. Hep söylediğim bir şey vardır. Gümrük birliği müstakbel üyelikle anlam kazanan bir imzadır, bir süreçtir, bir hadisedir. Üyelik olmayacaksa gümrük birliği de akim kalır. Çünkü ilerlemez. Ve nitekim o aşamadayız şu sırada. Türkiye'nin yapacağı Brexit sonrası Avrupa Birliği ile Britanya arasında imzalanan ticaret ve işbirliği anlaşmasının bir benzerini bir an evvel hayata geçirmektir. Bundan daha iyisini elde etmek mümkün değil. Vize muafiyetine gelince de o defter çoktan kapandı. Yani Türkiye'lilerin yani müstakbel mülteci olma hali, Türkiye'nin iktisadi durumu, Türkiye'liler arasında IŞİD'liler, 10 bin IŞİD'liden bahsediliyor. Bütün bunlar, yani Türkiye ağzıyla kuş tutsa hükümet, o şartları, 72 tane şartı, koşulu yerine getirse dahi, ki getirmeleri mümkün değil, Avrupa'da siyaseten Türkiye'lilere, senelerdir söylediğimi tekrar ediyorum, vize muafiyeti getirmesi maalesef, bu iyi bir şey değil tabii, mümkün değildir.
Evet, çok iç karartıcı, üzücü bir tablo, ama bu tablo, bu çizmiş olduğum bu tablo, yani daha doğrusu bize anlatmış, aktarmış olduğum bu tablo, bize Türkiye'de bundan sonraki gelişmelerde aslında Avrupa Birliği'nin iyi kötü bir dinamiği vardır muhalefet, özellikle Kürt muhalefeti açısından. Bunun tamamen tersine dönebileceğini, anti-Batı'yı daha fazla, yani duyguları daha da körükleyebileceğini, onu hatta radikalize edebileceğini de gösteriyor. Peki muhalefetin yapabileceği bir şey var mı artık bu süreçte? Madem böyle
akıllarına bile gelmiyor.
Karanlık, yani karanlığa açılan kapılar açıldı.
Avrupa Birliği süreci HDP dahil muhalefetin de gündeminden düştü. Türkiye'de herkesin gündeminden düştü. Şu vakti zamanında bu meseleler konuşulmaya başlandığında 1999'da Avrupa Birliği çıpasından bahsediliyordu biliyorsun. Bahsedilirdi çıpa. İşte Türkiye'yi önünün yani hakikaten doğru yolda ilerleyebilmesi için önemli bir çıpa, ona önemli bir referans olduğu dile getirilirdi. O çıpa çoktan taramaya başlamıştı. Daha bence 2006'dan itibaren taramaya başlamıştı. Artık o çapanın halatı tamamen koptu. Yani ve şu son birkaç günde yaşadıklarımız bunu da teyit etti. Zaten gemi çoktan halatı kopardı. Son derece karanlık ve ne idüğü belirsiz sularda yüzmeye çalışıyor.
Peki. Cengiz Aktar, teşekkürler bu değerlendirme için. Avrupa Birliği tarafından istikşafi görüşmelerin başlamasının hemen ardından yapılan yaptırım kararının askıya alınması açıklaması üzerine bir değerlendirme yaptı Cengiz Aktar. Ahval sıcak takip için tekrar görüşmek üzere.
İyi akşamlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.